Kitabın adı Alaycı Kuş. Yazarı Susan Collins. 25. ayrım. Dinlenebildiğim ender zamanlarda endişe içinde işgal hazırlıklarını seyrediyordum. Ekipmanların ve erzakların hazırlanmasını, bölümlerin bir araya gelmesini. Birinin bir emir aldığını hemen anlıyordunuz. Çünkü görev alanların saçları savaşa gidenler gibi kısacık tıraş ediliyordu. Kapitol'ü besleyen tren tünellerinin güvenceye alınması olarak öngörülen açılış taarruzuyla ilgili bolca konuşma yapılıyordu. İlk birliklerin harekete geçmesinden yalnızca birkaç gün önce hiç ummadığımız bir anda York, Johanna ile beni sınav için tavsiye ettiğini ve derhal gitmemiz gerektiğini haber verdi. Sınav 4 aşamadan oluşuyordu. Fiziksel durumunuzu değerlendiren engel parkuru, yazılı bir taktik sınavı, silah yeterliliği üzerinde bir test ve blokta temsili sokak mücadelesi. İlk üçü için heyecanlanmaya bile zamanım olmadığı için iyi iş çıkardım. Ama blokta bir sıkışıklık vardı. Halletmeye çalıştıkları teknik bir aksaklık. Bir kısmımız bilgi alışverişinde bulunduk. Şu kadarı doğruydu. Parkuru tek başınıza tamamlıyordunuz. Nasıl bir durumun içine atılacağınızı tahmin etmek imkansızdı. Çocuklardan biri, ağzının içinde, sınavın herkesin bireysel zayıflıklarına hedef alacak şekilde tasarlandığını geveledi. Zayıflıklarım mı? Bu, açmayı bile istemediğim bir kapıydı. Ancak kendime sakin bir yer buldum ve zayıflıklarımın neler olabileceğini değerlendirmeye çalıştım. Listenin uzunluğu keyfimi kaçırmıştı. Fiziksel açıdan kaba kuvvet eksikliği minimum düzeyde eğitim ve nedense bizi sürüye kaynaştırmaya çalıştıkları bir durumda alaycı kuş statümde avantaj sağlamıyordu. Beni pek çok bakımdan duvara çivileyebilirlerdi. Johanna benden 3 kişi önce çağrıldı. Cesaret vermek için başımı hafifçe eğdim. Listenin başında olmayı isterdim çünkü şimdi olayın tamamını kafamda canlandırıp duruyordum. Adım okunduğunda stratejimin ne olması gerektiğini bilmiyordum. Neyse ki bloğa çıkınca eğitimde öğrendiklerimin bir kısmı devreye girdi. Pusuya düşürülmüştüm. Barış muhafızları neredeyse anında karşımda belirdiler ve dağılmış ekibimle buluşabilmek için randevu noktasına ulaşmam gerekiyordu. Sokaklarda ağır ağır ilerlerken karşıma çıkan barış muhafızlarını tek tek hakladım. Sol tarafımdaki çatıda 2 tane, karşımdaki kapı girişinde 1 tane daha. Zorluydu. Ancak sandığım kadar zor değildi. İçimde bu kadar kolay olması için önemli bir noktayı atlıyor olmam gerektiğine dair tuhaf bir his vardı. Hedefime birkaç bina kala işler kızışmaya başladı. Yarım düzine kadar barış muhafızı köşeyi dönüverdiler. Beni alt edeceklerdi ama son anda bir şeyi fark ettim. Çöplükte öylece bekleyen bir benzin varili. İşte bu. Sınavım buydu. Görevimi tamamlamanın tek yolu, o varili havaya uçurmam gerektiğini algılamaktı. Tam bu işe koyulacakken, o noktaya kadar hiçbir işe yaramayan ekip liderim, sakin bir sesle yere yatmamı emretti. İç sesim, bu emri duymazdan gelmemi, tetiği çekmemi ve barış muhafızlarını havaya uçurmamı haykırıyordu. Ve birden askeriyenin en zayıf noktam olarak neyi gördüğünü fark ettim. Oyunlardaki ilk dakikalarımdan itibaren turuncu sırt çantasına koşarken, 8'de atış hattına dalarken ve 2'de kendimi meydana atarken sergilediğim en belirgin özellik. Emir almayı başaramıyordum. Kendimi yere öyle hızlı ve sert atmıştım ki, sonraki bir hafta boyunca çenemdeki kum ve çakılları ayıklamam gerekecekti. Gaz tankını bir başkası havaya uçurdu. Barış muhafızları öldüler. Ben buluşma noktasına ulaştım. Bloğun uzak ucundan çıktığım zaman bir asker beni tebrik etti. Elime tim numaramı 451 damgaladı ve karargaha çıkmamı söyledi. Başarı sarhoşluğuyla koridorları koşarak açtım. Köşeleri savrularak döndüm ve asansör çok yavaş hareket ettiği için merdivenleri zıplayarak çıktım. Durumun tuhaflığı kafama dank ettiğinde odanın kapısından içeri dalmıştım bile. Karargâhta değil, saç tıraşında olmalıydım. Masanın etrafındakiler taze seçilmiş askerler değil, kararları alan isimlerdi. Box beni görünce gülümseyerek kafasını salladı. Bir bakalım. Şüphe içinde damgalı elimi uzattım. Benimlesin. keskin nişancılardan oluşan bir özel birim. Ekibine katıl. Başıyla duvar dibine sıralanmış askerleri işaret etti. Gale, Finnick ve tanımadığım 5 kişi daha. Benim timim. Savaşa kabul edilmekte kalmamıştım, bir de boksun altında çalışacaktım. Arkadaşlarımla. Hoplayıp zıplamak yerine sakin asker adımlarıyla ilerleyerek yanlarına gittim. Karargâhta olduğumuza göre önemli bir tim olmalıydık ve bunun alaycı kuş olmamla ilgisi yoktu. Plutark, masanın ortasında, geniş, düz bir panelin üzerinde duruyordu. Kapitol'de bizi bekleyenlerin doğasına dair bir şeyler anlatıyordu. Ben, bunun berbat bir sunum olduğunu düşünürken, çünkü parmak ucunda yükseldiğim zaman bile panoda ne olduğunu göremiyordum, bir düğmeye bastı. Kapitol'ün bir bloğunun holografik görüntüsü havaya yansıdı. Örneğin, bu barış muhafızlarının kışlalarından birini çevreleyen alan. Önemsiz olmamakla birlikte en hayati hedeflerimizden biri değil. Yine de bakın, Plutark klavyeye bir tür kod girdi ve ışıklar yanıp sönmeye başladı. Farklı renklerde ve farklı hızlarda göz kırpan ışıklar. Her ışığa koza adı veriliyor ve her koza içinde bombadan bir mutta sürüsüne kadar her şeyi barındırabilecek bir engeli temsil ediyor. Sakın hataya düşmeyin. Engellerin her biri sizi tuzağa düşürebilecek ya da öldürebilecek şekilde tasarlanmış. Bir kısmı karanlık günlerden kalma. Diğerleri yıllar içinde geliştirildi. Dürüst olmak gerekirse azımsanmayacak bir kısmını ben yarattım. Adamlarımızdan birinin Kapitol'den ayrılırken beraberinde getirdiği bu program elimizdeki en son bilgileri içeriyor. Buna sahip olduğumuzu bilmiyorlar. Ancak buna rağmen son birkaç ay içinde yeni kozaların devreye sokulmuş olması mümkün. İşte bununla karşılaşacaksınız. Hologramla aramda yalnızca birkaç santim kalana dek ayaklarımın hareket ettiğini anlamadım bile. Elim uzandı ve sürekli yanıp sönen yeşil bir ışığı kavradı. Bedeni gergin biri daha yanıma gelmişti. Tabii ki Finnick. Çünkü yalnızca bir galip benim de gördüğüm şeyi hemen fark edebilirdi. Oyun kurucuların kontrol ettikleri kozalarla örülü arena. Finnick'in parmakları bir kapının üstünde hareketsiz duran kırmızı ışıkta dolaşıyordu. Bayanlar baylar. Sesi sakindi ama benimki odanın dört bir yanında çınladı. 76. açlık oyunları başlasın. Güldüm. Hızla. Daha hiç kimse telaffuz ettiğim sözcüklerin altında neyin yattığını anlayamadan. Kaşlar havaya kalkmadan, itirazlar dile getirilmeden, 2 ile 2 toplanmadan ve çözümün Kapitol'den olabildiğince uzak tutulmam olduğuna kanaat getirilmeden. Çünkü öfkeli ve bağımsız düşünen, aşılması çok zor kalın bir yara dokusu taşıyan bir galip, timinizde isteyeceğiniz son insandır. Finnick de beni eğitimden geçirme zahmetine neden girdiniz bilmiyorum Plutark dedim. Evet dedi Finnick kibirli bir sesle. Elinizdeki en donanımlı 2 asker biziz zaten. Plutark sabırsız bir tavırla elini sallayarak, gerçeğin gözümden kaçtığını düşünmeyin dedi. Şimdi yerinize dönün, asker O'Dayer ve Everdeen. Tamamlamam gereken bir sunum var. Tarafımıza atılan sorgulayıcı bakışları görmezden gelerek yerlerimize çekildik. Plutark sunumuna devam ederken, başımı zaman zaman sallayarak, daha iyi bir görüş açısı yakalamak için yerimi değiştirerek abartılı bir konsantrasyon sergiledim. Kendime sürekli olarak ormana çıkıp çığlık atana veya küfredene ya da ağlayana ve belki de üçünü aynı anda yapana kadar dayanmam gerektiğini telkin ediyorum. Sınav buysa, Finnick de ben de geçmiştik. Plutark sunumunu tamamlayıp toplantı dağılınca benim için özel bir emir olduğunu öğrendiğim kötü bir an yaşadım. Ancak emir, asker tıraşından muaf olmamdan ibaretti. Beklenen zaferde, alaycı kuşun, arenadaki kıza olabildiğince benzemesini istiyorlardı. Bilirsiniz işte, kameralar için. Omuz silkerek, saçlarımın boyunun umurumda olmadığını belirttim. Beni daha fazla yorum yapmadan salıverdiler. Finnick ve ben, koridorda birbirimize iyice yaklaştık. Ağzının içinde, en iyi ne diyeceğim diye geveledi. Hiçbir şey dedim. Annemle kız kardeşimin benden duyacakları da bu olacak. Tamamen donanımlı bir arenaya adım atmak üzere olduğumuzu bilmek yeterince kötüydü zaten. Bu haberi, sevdiklerimizin omuzlarına yüklemenin bir anlamı yoktu. Holografı görürse diyecek oldu. Görmeyecek, gizli bilgi, öyle olmalı dedim. Her neyse, zaten gerçek oyunlar gibi olmayacak. Kaç kişinin hayatta kalacağı önemli değil. Aşırı tepki gösteriyoruz. Çünkü nedenini biliyorsun işte. Gitmeyi hala istiyorsun, değil mi? Tabii, sınavı yok etmeyi senin kadar ben de istiyorum. Kendimi de ikna etmeye çalışarak kararlı bir sesle diğerleri gibi olmayacak dedim. Durumun asıl güzelliği kafama neden sonra dank etti. Bu defa sınav da oyuncuların arasında olacak. Daha fazla bir şey söyleyemeden Hamid karşımızda belirdi. Bizimle toplantıda değildi. Arenaları değil, başka bir şeyi düşünüyordu. Johanna hastaneye döndü. Johanna'nın iyi olduğunu, sınavı geçtiğini, ancak yalnızca keskin nişancılar birimine atanmadığını sanmıştım. Balta savurmak konusunda çok ustaydı ama silah kullanmakta vasatın üstüne çıkamamıştı. Yaralanmış mı? Ne olmuş? Bloktayken olmuş. Orada askerlerin bireysel zayıflıklarının üstüne giderler. Bu yüzden sokağa su basmışlar dedi Hamid. Hiçbir şey ifade etmemişti. Johanna yüzebiliyordu. En azından çeyrek asır oyunlarında yüzdüğünü hatırlıyordum. Finik gibi değildi elbette ama hiçbirimiz onun gibi değildik. Ona Kapitol'de bu şekilde işkence etmişler. Suya batırıp elektrik şoku uygulamışlar dedi Hamid. Blokta bir geri dönüş yaşamış. Paniğe kapılmış. Nerede olduğunu bilememiş. Yeniden sakinleştirici almaya başladı. Finik de ben de yanıt verme yetimizi kaybetmişiz gibi öylece kala kalmıştık. Johanna'nın hiç duş yapmadığını hatırlamıştım. O gün yağmura çıkarken kendini nasıl zorladığını, o halini morfinin kesilmesine bağlamıştım. İkiniz gidip onu görmelisiniz. Siz sahip olduğu en iyi dostlarsınız dedi Hamid. Bu olayı daha da kötüleştiriyordu. Johanna ve Finik arasında ne olduğunu gerçekten bilmiyordum. Ama zaten Johanna'yı tanıdığımda söylenemezdi. Ailesi yoktu, arkadaşları da. Anonim çekmecesinde sakladığı üniforması dışında 7'den getirdiği tek bir özel eşyası yoktu. Hamid, Plutarch'a haber versem iyi olacak diye devam etti. Mutlu olmayacak. Kapitol'de olabildiğince çok sayıda galip istiyor. Bunun televizyonda daha iyi görüneceğini düşünüyor. Beat ve sen, geliyor musunuz diye sordum. Hamid sözlerini, olabildiğince genç ve çekici galip diye düzeltti. Yani hayır, biz burada olacağız. Finik doğruca Johanna'yı görmeye gitti ama ben boks çıkana kadar koridorda oyalandım. Artık komutanım o olduğuna göre sanırım özel ricalarım için ona başvurmalıydım. Ona ne yapmak istediğimi söylediğim zaman muhafızların görüş alanı içinde kalmak kaydıyla düşünme saatinde ormana çıkabilmem için bir izin kağıdı yazdı. Paraşütü kullanmayı düşünerek kompartımanıma koştum ama fazlasıyla kötü anı yüklüydü. Bu yüzden koridorun karşı tarafına geçip 12'den getirdiğim beyaz bandajlardan birini aldım. Kare, sağlam, tam aradığım şey. Ormana çıkınca bir çam ağacı buldum ve dallardan avuç avuç kokulu iğne kopardım. Bandajın ortasında düzgün bir tepecik oluşturduktan sonra köşeleri bir araya getirip büktüm ve bir asma sapıyla sıkıca bağladım. Ortaya elma büyüklüğünde bir bohça çıkmıştı. Hastane odasının kapısında bir süre durup Johanna'ya baktım. Yırtıcı halinin sinirlendirici tavrından kaynaklandığını düşündüm. Şu anda olduğu gibi gerginliğinden arınmış halde öylece yatarken iri iri açılmış gözlerini açık tutmaya ve ilaçların gücüne direnmeye çalışan genç bir kadından başka bir şey değildi. Uykunun getirebileceklerinden de delicesine korkuyordu. Yanına gittim ve bohçayı uzattım. Boğuk bir sesle bu da ne diye sordu. Saçlarının ıslak uçları sivri perçemlerle alnına düşüyordu. Senin için yaptım, çekmecene koy diye. Avucuna bıraktım. Kokla. Bohçayı burnuna götürüp çekingen bir tavırla kokladı. Ev gibi kokuyor. Gözleri yaşlarla dolmuştu. Ben de öyle olacağını umuyordum. 7'den geldiğini düşününce dedim. Tanıştığımız zamanı hatırlıyor musun? Sen bir ağaçtın, yani kısa süre için. Birden demirden bir pençeyle bileğimi kavradı. Onu öldürmen gerek Katniss. Endişelenme, kendimi kolumu çekip kurtarmamak için zor tutuyordum. Yemin et, önemsediğin her şey üstüne yemin et diye tısladı. Yemin ederim, kendi canım üstüne. ama kolumu bir türlü bırakmıyordu. Ailenin canlarının üstüne diye bastırdı. Ailemin canlarının üstüne diye tekrarladım. Sanırım kendi canımı koruma kaygım yeterince zorlayıcı gelmemişti. Kolumu bıraktı. Bileğimi ovaladım. Hem neden gittiğimi sanıyorsun ki, seni beyinsiz. Bu sözüm onu biraz olsun gülümsetmişti. Yalnızca duymaya ihtiyacım vardı. Çam iğnesi bohçasını burnuna bastırdı ve gözlerini yumdu. Bunu izleyen günler su gibi akıp geçti. Tim'im sabahları kısa bir antrenmanın ardından atış sahasında tam zamanlı bir eğitime çekiliyordu. Daha çok tabancayla çalışıyordum ama günün bir saatini özel silahlara ayırıyorlardı. Ve bu, alaycı kuş yayımı kullanabilmem anlamına geliyordu. Gale ise kendi ağır askeri yayıyla çalışıyordu. Beatty'nin Finnick için tasarladığı zıpkının sayısız özelliği vardı. Ancak en çok dikkat çeken, zıpkını attıktan sonra bileğindeki metal halkanın üstündeki düğmeye basması ve peşine düşmek zorunda kalmadan zıpkının eline dönmesini sağlayabilmesiydi. Kıyafetlerindeki zayıf noktalara iyice alışabilmemiz için zaman zaman cansız barış muhafızı mankenleriyle çalışıyorduk. Başka bir deyişle, zırhlarındaki zayıf noktalara alışmak için. Atışınızı ete isabet ettirmeniz halinde sahte kan patlamasıyla ödüllendiriliyordunuz. Mankenlerimiz baştan ayağa kırmızıya boyanmışlardı. Grubumuzdaki toplam isabet oranının yüksekliği güven veriyordu. Tim'de Finnick ve Gale'in yanı sıra 13'ten 5 asker daha vardı. Boks'un orta yaşlı kadın yardımcısı Jackson biraz sümsük görünse de bizlerin dürbünsüz göremediğimiz şeyleri bile vurabiliyordu. Uzağı iyi görebildiğini söylüyordu. Leak adında karışıklığa engel olmak için onlara Leak 1 ve Leak 2 diyorduk. Üniformaları içinde tıpatıp benzedikleri için Leak 1'in gözlerinde acayip sarı benekler olduğunu fark edişime kadar birbirinden ayırt edemediğimiz 20'li yaşlarda iki kız kardeş vardı. Daha yaşlı iki adam, Mitchell ve Holmes pek konuşmamakla birlikte çizmenizdeki tozları 50 metreden vurabilirlerdi. Bir hayli iyi durumda başka bölüklerde görmüştüm ama bizim statümüzü bir sabah Plutark bize katılana dek anlamadığımı söyleyebilirdim. Tim 451, özel bir göreve seçildiniz diye başladı. Görevimizin Snow'u öldürmek olduğunu umarak dudaklarımı kemirmeye başladım. Çok sayıda keskin nişancımız var ama kamera ekibi konusunda sıkıntı çekiyoruz. Bu yüzden siz 8'inizi yıldız mangası olarak seçtik. Sizler istilanın ekran yüzleri olacaksınız. Grup hayal kırıklığı, şok ve son olarak da öfke dalgasıyla sarsıldı. Gale, gerçek mücadeleye girmeyeceğimizi mi söylemeye çalışıyorsunuz diye sordu. Mücadelede olacaksınız ama belki her zaman ön hatta olmayacaksınız. Tabii bu tür savaşlarda ön hattı izole etmek gibi bir şey mümkünse. Bunu hiçbirimiz istemiyoruz. Finney'in yorumunu genel bir destek omurtusu takip etti. Ancak ben sessizliğimi korudum. Savaşacağız. Savaş çabasını olabildiğince fayda sağlayacaksınız dedi Plutark. Hem televizyonda daha değerli olacağınıza karar verildi. Katniss'in alaycı kuş kostümüyle oradan oraya koşarken bıraktığı etkiye bir bakın. İsyanı baştan ayağa değiştirdi. Aranızda yakınmayan tek kişinin o olduğunun farkında mısınız? Çünkü o, ekranın gücünü anlıyor. Aslında Katniss yakınmıyordu. Çünkü yıldız mangasıyla kalmak gibi bir niyeti olmamakla birlikte, planını uygulayabilmesi için Kapitol'e gitmesi gerektiğinin bilincindeydi. Yine de çok uyumlu olması da şüphe çekebilirdi. Ama tamamen rol icabı değil, değil mi diye sordum. Bu yeteneklerimizi ziyan etmek olur. Endişelenmeyin dedi Plutark. Vuracağınız bir yığın gerçek hedef var. Ama sakın havaya uçmayın. Sizin yerinize birilerini koymam gerekmeden de yeterince derdim var. Şimdi Kapitol'e gidin ve iyi bir şov sergileyin. (25) ayrımın sonu. Sayfa 279. Devamı 26. ayrımda.